Ayrım 15. Gidip uyumak mı? Başka bir şey söyleseydi daha anlayışlı olabilirdim. Gözlerimi kapatabilirdim. Ben de şu son zamanlarda kusursuz olmadığıma göre. Ama benimle nasıl böyle konuşurdu? Bir bunakla ya da gerizekalıyla konuşur gibi. Odaya çılgın gibi daldım. Küçük ve karanlıktı ama iki silüeti seçtim hemen. Yavaş yavaş da tanıdım. Bana mı söylüyorsun gidip uyumamı? Bir araba Ceneviz küpürü savurdum ona. Sonra da yaradana sığınıp bir tokat aşk ettim. Terbiyesiz. Hizmetçiye gelince ona da eşyalarını toplayıp gitmesi için sabaha kadar izin verdim. Şimdi öfkem biraz yatışmışken o zavallıdan çok yeğenimin cezayı hak ettiğini düşünüyorum. Nasıl baştan çıkarıcı olabileceğini bilmiyor değilim. Ama hiçbir zaman gerektiği gibi ceza veremiyor insan. Yapabildiği gibi veriyor. Hizmetçiyi kovup yeğenime nasihat vermek haksızlık biliyorum. Ama ne yapabilirdim? Hizmetçiyi tokatlayıp yeğenimi mi kovmalıydım? Ben başka türlü davransam meydana gelmeyecek çok şey oluyor evimde. Bunu yazarken acı çekiyorum ama yazmazsam belki daha çok acı çekeceğim. Benim olmayan bir kadınla keyfimin istediği gibi yaşama hakkını kendimde görmeseydim, Tanrı'nın ve insanların yasalarını böylesine hafife almasaydım, yeğenim bu yaptığı gibi davranamazdı. Ben de onu cezalandırmak zorunda kalmazdım. Bu yazdığım doğru ama şu da doğru ki sözünü ettiğim yasalar bunca acımasız olmasaydı ne Marta ne de ben onları çiğnemek zorunda kalmazdık. Her şeyin keyfe göre yöneltildiği bir dünyada neden yalnızca ben yasaları çiğnediğim için suçluluk duymalıyım? Neden yalnızca ben pişmanlık çekmeliyim? Bir gün artık saçma sapan düşüncelere kapılmadan adaletsiz olmayı öğrenmeliyim. 28 Aralık 1665. Bugün yine şu Osmanlı görevlisini İzmir hapishanesi katibi Abdüllatif'i görmeye gittim. Ve sanırım onun namuslu olduğunu söylerken yanılmamışım. Üstelik sandığımdan çok daha namuslu. Umarım önümüzdeki günler bunun tersini kanıtlamaz. Marta ve Hatem'le birlikte ve sıradan istekleri karşılamak üzere yeterince dolu bir keseyle gitmiştim ona. Aynı anda kendi müşterilerini kabul eden üç başka görevliyle paylaştığı karanlık yazıhanede çok terbiyeli bir tavırla kabul etti beni. Omzunun üstünden eğilmemi işaret etti, alçak sesle eldeki tüm kütüklere baktığını ve ilgilendiğimiz adamla ilgili hiçbir bilgiye rastlamadığını söyledi. Zahmeti için ona teşekkür ettim ve keseme dokunarak araştırmalarının ona kaça mal olduğunu sordum. Ansızın sesini yükselterek yanıtladı, 200 paraya olur. Bu para bana biraz fazla geldi ama mantıksız ya da beklenmedik bir miktar değildi. Zaten tartışmaya da niyetim yoktu ve paraları avucuna saydım. Alışılmış bir tümceyle teşekkür etti ve beni geçirmek için yerinden kalktı. Bu da epeyce şaşırttı beni. Neden geldiğimde beni kabul ederken yerinden kalkmaya tenezzül etmeyen bu adam şimdi kalkıyor, eski bir dostu ya da veli nimetiymiş gibi koluma giriyordu. Dışarı çıktığımızda elimi açtı, ona verdiğim tüm sikkeleri avucuma boşalttı ve şöyle diyerek parmaklarımı üstüne kapattı. Bu parayı bana borçlu değilsiniz. Yalnızca bir kütüğe baktım. Bu da zaten karşılığında para aldığım işimin bir parçası. Haydi Tanrı sizi korusun ve aradığınızı buldursun. Şaşırıp kalmıştım. Bilemiyordum. Gerçek bir pişmanlık mıydı bu yoksa daha çok para sızdırmaya yönelik ek bir Osmanlı hilesi miydi? İsrar etmeli miydim yoksa onun dediğine uyup basit bir teşekkürle yoluma mı gitmeliydim? Tam bu sırada bu şaşırtıcı olayı izleyen Marta ve Hatem bir mucizeye tanık olmuşçasına avaz avaz bağırmaya başladılar. Allah senden razı olsun, insanların en iyisi, Efendimiz padişaha hizmet edenlerin en değerlisi, Tanrı seni ve yakınlarını esirgesin. Yeter diye gürledi adam, felaketimi mi istiyorsunuz, çabuk gidin, bir daha gözüm görmesin sizi. Sorularımızı da birlikte götürerek uzaklaştık oradan. 29 Aralık 1665. Adamın bizi paylaşmış olmasına bakmadan bugün bir kez daha onu görmeye gittim. Bu kez yalnız başıma. Neden öyle davrandığını anlamak istiyordum. Beni nasıl karşılayacağını bilmiyordum. Dahası yabancı tüccarlar mahallesinden kaleye giden yol boyunca yerini boş bulacağım gibi bir ön seziyle yürüdüm. Çoğunlukla insan ön sezilerini yalnızca gerçekleştikleri zaman anımsar ve onlardan o zaman söz eder. Bu sefer ön sezim yanıltıcıydı ve Abdüllatif oradaydı. Yaşlıca bir kadın ona bir şeyler anlatıyordu. Onunla işini bitirene dek beklemem için bana işaret etti. Kadın gittikten sonra defterine bir şeyler karaladı, sonra kalktı ve beni dışarıya çıkardı. O 200 parayı yeniden vermek için geldiyseniz boşuna zahmet ettiniz. Hayır dedim, ilginiz için size teşekkür etmeye geldim. Dün dostlarım hemen şakımaya başladılar. Ben de size ne kadar minnettar olduğumu söyleyemedim. Aylardır başvurular yapıyorum ve her seferinde bağışlayın beni, sövüp sayarak dönüyorum geriye. Sizin sayenizde hedefime daha fazla yaklaşmamış olsam da ilk kez Tanrı'ya ve Bab-ı Ali'ye şükrederek ayrıldım buradan. Günümüzde namuslu insanlara öylesine ender rastlanıyor ki, dostlarımın böylesi bir tepki göstermiş olmalarını çok iyi anlıyorum. Ama taşkınlıkları alçak gönüllülüğünüze dokundu ve onları susturdunuz. Dudaklarımı gıdıklayan soruyu açıkça sormamıştım. Adam gülümsedi, içini çekti, elini omzuma koydu. ''Yanılıyorsunuz.'' dedi. ''Alçak gönüllü olduğum için değil, akıllı ve tedbirli olduğum için susturdum onları.'' Bir an duraksadı, sözcükleri arar gibiydi. Sonra kimsenin onu gözetlemediğinden emin olmak için gözlerini çevrede gezdirdi. Çoğunluğun kirli parayı kabul ettiği bir yerde onu geri çeviren kişi ötekilerin gözünde bir tehlike, olası bir ihbarcı gibi görünür ve ondan kurtulmak için her şeyi yaparlar. Üstelik bunu bana söylemekten de çekinmediler. Kellen omuzlarının üstünde kalsın istiyorsan bizim gibi davranmalı, ne daha kötü ne daha iyi görünmelisin dediler. Ne ölmek istiyorum ne de kirlenmek ya da lanetlenmek. Bu yüzden de size davrandığım gibi davranıyorum. Binanın içinde satıyorum, dışarıda geri alıyorum kendimi. Ne tuhaf bir zaman bu bizimkisi ki iyilik kötülüğün yıldızları altında saklanmak zorunda kalıyor. Belki de zamanıdır zamanın sona ermesinin. 30 Aralık 1665. Bu sabah Sabetay Konstantinopolis'e gitmek üzere yola çıktı. Onu orada nasıl bir yazgının beklediğini kimse bilmiyor. Söylenenlere bakılırsa biri Halep, biri Kudüs, biri de Polonya'dan gelen 3 hahamla birlikte bir kayığa binip gitmiş. Yolculuğa 3 kişi daha katılmış. Meymun'un babası da bunlardan biriymiş. Dostun babasının yanında olmak için onlara katılmak istemiş ama sözde Mesih buna karşı çıkmış. Deniz çalkantılı görünüyor ve ufuk kara bulutlarla sarılı. Ama bu adamlar şarkı söyleyerek binmişler tekneye. Sanki efendilerinin yanlarında olması fırtınayı ve dalgaları ortadan kaldırıyormuş gibi. Yola çıkmalarının az öncesinden başlayarak çok sayıda söylenti yayıldı ortalığa. Meymun da kaygılarını ve şaşkınlığını paylaşmak için sürekli olarak yukarı kentten bana taşıdı bunları. Sabetay'ın yandaşları onun Konstantinopolis'e sultanla görüşmek için gittiğini söylüyorlar. Yeni zamanların geldiğini ona haber vermek için kurtuluş ve özgürlük zamanının geldiğini söylemek ve direnmeden boyun eğmesini buyurmak için. Bu görüşme sırasında Yüce Tanrı'nın göz alıcı bir mucizeyle istemini belirteceğini, sultanın da dehşete düşüp diz çökmekten ve tacını onun yerine Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olacak kişiye sunmaktan başka bir şey yapamayacağını ekliyorlar sözlerine. Sabetay'ın karşıtlarıysa bunun tersini savunuyorlar. Hiç de bir Fatih gibi gitmediğini, aslında Osmanlı yetkililerinin kadının ağzına ona 3 gün içinde İzmir'i terk edip Konstantinopolis'e gitme emrini verdiğini, oraya varır varmaz da yakalanacağını söylüyorlar. Bu dedikleri gerçekten akla yakın, dahası tek akla yakın sav bu. Hangi aklı başında insan inanır dünyanın en güçlü hükümdarının tacını şarkılar söyleyen bir kızıl saçlının ayakları dibine bırakmasına yol açacak böylesine mucizevi bir görüşmeye? Hayır, ben inanmıyorum. Meymun benden de az inanıyor. Ama bu akşam Yahudi mahallesindeki insanların çoğu oldu bitti gözüyle bakıyor bu işe. Kuşkuları olanlar bunları saklıyor ve kutlamalara hazırlanır gibi yapıyorlar. Bume'de dünyanın tepetaklak olmak üzere olduğuna inanıyor sanki. Tersi beni şaşırtırdı. Ne zaman iki olasılık olsa yeğenim hep en aptalca olanını seçer. Aptalca ısrar ediyorum ama her zaman tartışmayı bilir. Bizi düşündürtmeyi becerir ya da iyice şaşkınlığa düşürüverir. Eğer yetkililer dedi Sabetay'ı karaya ayak basar basmaz tutuklama niyetindeyseler, neden böyle özgürce kendi seçtiği gemide gitmesine izin verdiler, elini kolunu bağlayıp hapishaneye göndermek yerine? Nerede karaya çıkacağından nasıl emin olabilirler? Bize ne söylemek istiyorsun Bume? Sultanın başka hiçbir şeye gerek kalmadan bu adam ona emir verir vermez boynun eğeceğini mi söylüyorsun? Aklım bir günden fazla yaşayacak zamanı kalmadı. Yeni yıl başlayacak, yeni çağ başlayacak, eskiden akıllıca görünen gülünç olacak, akıl dışı görünen kesinliğin ta kendisi gibi çıkacak karşımıza. Gözlerini açmak için son anı bekleyenleri ışık kör edecek. Habib alaycı bir tavırla güldü. Ben omuz siliktim ve onun onayını istercesine Meymun'a döndüm. Ama dostum orada değildi sanki. Babasını düşünüyordu büyük olasılıkla, hasta ve yolunu şaşırmış yaşlı babasını. Ona bakmadan, hiçbir veda işareti yapmadan kayığa binerken görür gibi oluyordu babasını. Ve aşağılanmaya mı, ölüme mi gittiğini soruyordu kendi kendine. İnanmak ya da daha çok temenni etmekten başka ne yapabilir bilmiyordu. Ya da biliyordu ama bildiği ona teselli vermiyordu. Birlikte oturduğumuzdan bu yana ikileminin tam olarak nasıl ortaya konduğunu bilebilecek kadar çok tartıştım onunla. Eğer babası haklıysa, eğer Sabetay Kral Mesih ise, eğer beklenen mucize gerçekleşecekse, eğer sultan eski zamanların sona erdiğini, artık güçlülerin güçlü, küstahların küstah olmayacağını, boynu büküklerin aşağılanmayacağını kabul edip dizüstü çökecekse, eğer bu çılgın düş Tanrı'nın iradesiyle gerçekleşecekse, Meymun nasıl olur da sevinçten ağlamazdı? Ama olacaklar bunlar değil diye yineliyor bana durmaksızın. Sabetay hiçbir güven duygusu vermiyor ona. Ne bir dinsel saygı uyandırıyor, ne bir beklenti, ne de bir sevinç. O umutla beklenen Amsterdam'dan çok uzağız daha, dedi bir ara. Ağlamamak için gülüyordu. 31 Aralık 1665. Tanrım, son gün. Sabahtan beri hiçbir şey yiyemeden döndüm durdum bugün. Ne konuşabiliyor ne de düşünebiliyorum. Korkumun nedenlerini kafamda evirip çeviriyorum durmaksızın. Sabeta'ya ister inanalım ister inanmayalım, onun bu belirli anda, bu yazgısal yılın arifesinde, vahiyin iletisiyle doğrudan ilgili kılınmış yedi kiliseden biri olduğu Havari Yuhanna tarafından belirtilmiş bu kentte ortaya çıkışının tümüyle bir rastlantılar demetinin sonucu olamayacağı kuşkusuz. Şu son aylarda benim başıma gelenleri de yeni zamanların yaklaşmasına, ister canavarın ister kurtuluşun zamanları olsun ve bunu haber veren işaretlere bağlamadan açıklamak olanaksız. Bir kez daha bir saymalı mıyım onları? Benimkiler öğlen uykusuna yatmışken bugünün esinlediklerini yazmak için masama oturmuştum. Tüm bir vasiyetname yazmayı düşünmüştüm. Sonra da bu soru imiyle biten birkaç satırı yazıp durdum. Elimi uzun bir süre havada asılı tutmuştum. Ömrümün ve yakınlarımın ömrünün son birkaç ayı boyunca sıralanan işaretleri yeniden sıralamaya koyulmadan. Sonunda kalemimi bir daha mürekkebe daldırma olanağını bulup bulamayacağımı kendi kendime sorarak yazı takımımı kaldırmıştım. Çıkıp neredeyse bomboş sokaklarda yürümüştüm biraz. Sonra da bir o kadar ıssız kumsal boyunda orada dalgaların ve rüzgarın sesi iyi geldi. Sersemleterek yatıştırdı beni. Eve döndüğümde birkaç dakika yatağıma uzandım. Neredeyse oturuyor gibiydim. O kadar yüksekteydi yığılmış yastıklar üstündeki başım. Sonra çok keyifli kalktım. Son günümü gerçekten sonuncusu olacaksa hüzün ve korku içinde geçirmemeye kararlıydım. Tüm ailemi Fransız ahçının dükkanına yemeğe götürmeyi tasarlamıştım. Ama Meymun özür diledi. Yahudi mahallesine gidip Konstantinopolis'ten yeni gelmiş olan ve belki orada Sabetay'la yakınların neyin beklediğini anlatabilecek bir hahamı görmek istediğini söyledi. Bume odasına kapanıp hepimizin yapması gerektiği gibi şafak sökene kadar düşüncelere dalmak istediğini ileri sürdü. Hala yasını ve somurtmasını sürdüren Habib de dışarı çıkmak istemiyordu. Cesaretim kırılmadan Marta'ya bana eşlik etmesini söyledim. O hayır demedi. Üstelik bugünün tarihi onu hiçbir biçimde etkilemiyormuş gibi çok da sevindi. Bay Muano'dan sofraya yalnızca en iyi şeylerini getirmesini istedim. Bir ahçı olarak en gurur duyduğu yemeği ve mahzeninin en iyi şarabını. Sanki son yemeğimizmiş gibi diye düşündüm. Bunu söylemeden ve bu olasılığın fazla keyfimi kaçırmasına izin vermeden. Sanırım her şeye razıydım artık. Eve döndüğümde herkes uyuyor gibiydi. Ben de Marta'nın odasına gittim ve kapıyı içeriden sürgüledim. Sonra da sabaha dek birbirimize sarılıp uyumaya yemin ettik. Ya da en azından diye düşündüm kendi kendime, yarı şaka yarı dehşetle, canavarın yılında sabahın yerini tutacak şeye dek. Ama sarıldıktan sonra arkadaşım hemen uyudu ve benim uykum kaçtı. Uzun süre göğsüme yaslı tuttum onu. Belki bir saat sonra yavaşça kendimden uzaklaştırdım, kalktım, örtündüm ve yeniden yazı takımımın başına geçtim. Yine şu son ayların bilançosunu çıkartmayı düşünüyordum. İşaretleri bir bir sayarken kağıt üstündeki dizilişlerinin ansızın her şeyin gizli anlamını bana açıklayacağı umudu içindeydim. Gel gelelim bugün ikinci kez vazgeçtim bunu yapmaktan. Öğleden sonra ve akşam yaptığım sıradan işleri aktarmakla yetindim ve şimdi hiçbir şey yazmayacağım artık. Saat gecenin kaçı olabilir bilmiyorum. Gidip Marta'nın yanına süzüleceğim, onu uyandırmamaya özen göstererek ve uykumun gelmesi için düşüncelerimin yatışmasını umarak. 1 Ocak 1666, Cuma. Canavarın yılı başladı ve sabahın herhangi bir sabahtan farkı yok. Kepenklerin arkasında aynı ışık, dışarıda aynı gürültüler, yakınlarda bir horozun öttüğünü bile duydum. Ama Bume henüz geri adım atmıyor. Dünyanın bir gecede yok olacağını hiçbir zaman söylemediğini ileri sürüyor. Bu doğru. Hiçbir zaman açıkça söylemedi ama dün cehennemin kapıları açılmak üzereymiş gibi davranıyordu. Şu küçümseyici tavrı bırakıp en az bizim kadar cahil olduğunu itiraf etse iyi olacak. Ama bu aklına bile gelmez. Hala kendine göre kehanetler yumurtluyor. Yeni zamanlar kendi hızlarına göre yerleşecekler dünyaya diye açıklıyor benim biliciğim. Bu bir günde olabilir, bir hafta, bir ay, giderek tüm bir yıl alabilir. Kesin olan diyor, ilk itkinin verilmiş, dünyanın başkalaşımının başlamış olması. 1666 sona ermeden önce her şeye mührünü vuracaktır bu. O ve kardeşi hiçbir zaman korkmadıklarını, yalnızca benim, dayılarının korkuya kapıldığını ileri sürüyorlar bugün. Oysa dün sabahtan akşama zorlukla soluk alarak izi sürülen av hayvanı bakışlarıyla dönüp durdular ortalıkta. Dün akşam ve bu sabah Yahudi mahallesine giden Meymun yeni haberlerle geldi. Söylendiğine göre Konstantinopolis'teki cemaat bu sabah akşam İzmir'den gelen haberleri bekliyormuş. Ve zengini fakiri, okumuşu cahili, hırlısı hırsızı hepsi bir iki aklı başında insan dışında aşırı bir umutla bekliyorlarmış Sabetay'ın gelişini. Evler ve sokaklar temizleniyor, bir düğüne hazırlanır gibi süsleniyormuş İzmir'de olduğu gibi. Görünüşe bakılırsa birçok yerde olduğu gibi. Sultanın canının bağışlanması ve gelecekte krallıkta Tanrı'nın yeryüzündeki krallığında ona da bir yer verilmesi vaadi karşılığında kabuğunu ve hükümdar tacını Kral Mesih'in ayakları dibine bırakacağı söylentisi yayılıyormuş ortalığa. 3 Ocak 1666 Pazar. Kapuçinoların kilisesinde vaiz dünyanın sonunu haber verenlere, sayılar üstüne yorumlar yapanlara ve bile bile yanılgıya sürüklenenlere çullanıyor. Bu başlayan yılın öbürleri gibi bir yıl olacağını söylüyor ve İzmirli Mesih'i alaya alıyor. İnananlar alaycı sözlerine gülümsüyor ama ne zaman canavardan ya da vahiden söz etse dehşet içinde istavroz çıkartıyorlar. 4 Ocak. Bu öğlen benim hatam yüzünden çok kötü sonuçlar doğurabilecek bir olay meydana geldi. Ama Tanrı'ya şükür durumu çabuk kavradım ve batmaya başlayan kayığın dengesini düzeltebildim. Marta ve Hatem'le gezmeye çıkmıştım ve adımlarımız bizi çevresinde çok sayıda kitapçı bulunan yeni caminin yakınlarına götürmüştü. Orada kitap istiflerini seyrederken birden 100. adı sormak geldi içimden. Aslında Trablus ve Konstantinopolis'te başıma gelenleri anımsayıp tedbirli davranmam gerekirdi. Ama bu kitaba sahip olma isteği baskın çıktı ve tedbiri bir kenara bırakmak için bile bile çok iyi nedenler buldum kendime. İzmir'de egemen olan hava içinde Sabetay'ın gidişinden sonra kaynaşma biraz dinmiş olsa da bir zaman yasaklanmış ya da kuşkuyla bakılmış şeylerin artık hoşgörüyle karşılanabileceğini düşündüm. Her durumda korkularımın biraz abartılı, belki de bütünüyle yersiz olduğuna kendimi inandırdım. Öyle olmadıklarını şimdi biliyorum oysa. Mazandarani'nin ve kitabın adını daha ağzıma alır almaz bakışların çoğu benden kaçıp gitti. Birkaçı kuşkulu bir havaya büründü. Bir ikisi tehdit edici hale bile geldi. Kesin hiçbir şey söylenmedi. Bana karşı hiçbir şey yapılmadı. Her şey sessizce elle tutulması, kanıtlanması olanaksız bir biçimde olup bitti. Ama bugün yetkililerin bu kitap ve onu arayan kişiler konusunda kitapçıları uyardığından kesin olarak eminim artık. İzmir'de, Konstantinopolis'te, Trablus ya da Halep'te ve imparatorluğun tüm kentlerinde olduğu gibi. Sultanın tahtını sarsmaya niyetli gizli bir tarikatın üyesi olmakla suçlanmamak için hemen sözü değiştirdim ve kitabın cildinin ayrıntılı ve tuhaf bir betimlemesine giriştim. Tıpkı bana aktarıldığı gibi diyerek sonra da benim gibi bir tüccarı yalnızca bunun ilgilendirdiğini ileri sürdüm. Böyle bir saptırmayla karşımdakileri atlatmış olduğumdan pek emin değilim. Yine de aralarından becerikli bir tüccar koşarak dükkanına gitti ve bana cildi benim betimlediğime benzer tümüyle ahşap, telkari, başlığı sedef kakma yazılmış, çekmecesi menteşesi gibi menteşeler olan bir kitap getirdi. Dükkanımda bir zamanlar bunun gibi oldukça alışılmamış biçimde bezenmiş bir kitabım olmuştu. Ama tabii ki 100. ad değildi gelen. Sahafın getirdiği kitap hicretin 8. yüzyılında bizim takvimimizle 14. yüzyılda ölmüş Yunus Emre adlı Türk ozanından söz ediyor. Kitabı biraz karıştırdım ve sadece bir derleme olmadığını, içinde şiirler, yorumlar, ozanın yaşamı üstüne öyküler olduğunu gördüm. Özellikle cildini inceledim. Telkari süslemesinin iyi ve pürüzsüz yapılıp yapılmadığını anlamak için parmaklarımı birkaç kez üstünde gezdirdim. Ve tabii satın aldım. Beni gözleyen onca insan arasında az önce söylediklerimi yalanlamam söz konusu değildi. Kitabı bana 6 kuruşa satan sahaf karlı çıktı bu işten. Ama ben de karlı çıktım. 6 kuruşa ağırlığınca altın değerinde bir ders aldım. Bir daha hiçbir zaman Osmanlı toprağında 100. adı ağzıma almayacağım. 5 Ocak 1666 Salı. Dün akşam uykuya dalmadan önce dün bana satılan kitaptan bazı bölümler okudum. Yunus Emre'nin adını 1-2 kez duymuş ama şimdiye kadar hiçbir şeyini okumamıştım. 10-15 yıldır her ülkeden ozanların şiirlerini okurum. Kimi zaman dizelerini ezberlerim ama bugüne dek böyle bir şey okumamıştım. Ozanların en büyüğü olduğunu söylemeye cesaret edemiyorum ama benim için en şaşırtıcısı olduğu kesin. Bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere. Yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu. Balık kavağa çıkmış, zift turşusun yemeye, leylek goduk doğurmuş, baka şunun sözünü. Uyandığımda bu kitabı keşfettiğim için mutluydum ama gece bir öğüt vermişti bana. Bu kitabı kendime saklamamalı ve hem onu hak eden hem de dilini benden iyi değerlendirebilecek birine, dürüst katip Abdüllatif'e armağan etmeliydim. Ona mutlaka ödemek istediğim bir borcum vardı ve bunu hangi yoldan yaparsam daha uygun düşeceğini bilemiyordum. Ne ilkelerinin geri çevirteceği bir mücevher ya da değerli bir kumaş, ne de bir Müslümanın benim gibi bir Cenevizinin elinden kabul etmekte zorluk çekeceği tesipli bir Kur'an iş görürdü bu durumda. Ama keyifle okunacak din dışı bir kitap, biçilmiş kaftandı bunun için. zaman zaman tat alarak sayfalarını karıştıracağı ve ona minnettarlığımı anımsatacak bir kitap. Sabah kolumun altında armağanımla kaleye yollandım. Adam önce şaşırmış göründü. Biraz kuşkulandığını hissettim sonra. Karşılığında onu vicdanıyla karşı karşıya bırakacak bir hizmet beklememden korkmuş gibiydi. Bakışlarıyla yavaş yavaş tarttı beni. O kadar ki yaptığımdan pişman olmaya başlamıştım neredeyse. Ama hemen ardından yüzünün çizgileri yumuşadı, boynuma sarıldı, dostum olduğunu söyledi ve kapının yanında oturan bir adamcağıza bize kahve getirmesi için seslendi. Birkaç dakika sonra gitmek için kalktığımda koluma girerek dışarıya kadar eşlik etti. Hiç beklemediği davranışımın etkisinde gibiydi hala. Ondan ayrılmadan önce ilk kez bana evimin nerede olduğunu, İzmir'de nerede kaldığımı ve Marta'nın kocasının başına gelenlerle neden ilgilendiğimi sordu. Sözü hiç dolandırmadan bu adamın onu yıllar önce terk ettiğini, Marta'nın ondan hiç haber alamadığını ve hala evli olup olmadığını bilmediğini anlattım. Abdüllatif bu kuşkuyu giderecek bir şeyler yapamadığına daha da üzüldüğünü söyledi. Dönüş yolunda bir iki hafta önce Hatem'in ortaya attığı öneriyi, Marta'nın kocasının öldüğünü bildiren sahte bir belge edinme önerisini yeniden düşünmeye başladım. Ne var ki günün birinde bu yola başvurmak zorunda kalırsak bu yeni dosttan, bu onca dürüst adamdan yardım isteyemezdim bunun için. Bugüne dek hep daha az tehlikeli yolları keşfetmeye çalışmıştım. Ama daha ne kadar sabredecektik? Daha kaç katibi, kaç kadıyı, kaç yeniçeriyi sorgulayacak, besleyecektim hiçbir sonuç elde edemeden. Harcamalar değil beni endişelendiren, Tanrı bana yeterince vermiş ama eninde sonunda Cübe ile dönmemiz gerekecek ve o zaman elimizde dula özgürlüğünü geri veren herhangi bir belge olması şart. Yazgısını yeniden kocasının ailesinin eline bırakmak söz konusu bile olamaz. Kafam düşüncelerle uğultulu evime gelip herkesi sofraya oturmak için beni bekler bulduğumda bir an herkese tek tek Cübe ile dönme zamanımızın gelip gelmediğini sorma isteğine kapıldım. Ama çevreme şöyle bir göz gezdirince hemen susma kararını verdim. Sağımda Meymun, solumda Marta oturuyordu. Ona memlekete dönme önerisinde bulunmak, onu terk etmek ya da daha kötüsü ona zulmedenlere eli kolu bağlı teslim etmek anlamına gelecekti. Öte yandan burada benim evimde oturan Meymun'a İzmir'i terk etme zamanımın geldiğini nasıl söylerdim? Sanki onu konuk etmekten yorulmuşum, sanki onu kovuyormuşum gibi. Tam susmakla çok iyi ettiğimi ve düşünmeden ağzımı açsaydım ömrümün sonuna dek bundan pişmanlık duyacağımı kafamdan geçiriyordum ki bu bana döndü ansızın ve şöyle dedi. Madem ki aradığımız kitap orada biz de Londra'ya gitmeliyiz. Yerimden sıçradım iki nedenle. Birincisi yeğenimin konuşurken bana bakış biçimiydi. Yuttuğum soruyu duymuş gibiydi ve onu yanıtlıyordu sanki.